Ayrım 28.
Titremesi tutmuştu. Nihayet zili çaldı. Arabayı hazırlayın dedi. Yedek benzin de koyun, beni genel kurmaya götüreceksiniz. Ve Giulio sabahleyin vaat edilen iyi haberi almak üzere 11.30'da bakanlığa geldiği vakit Sayın Bakan'ın genel kurmayda bulunduğunu bildirdiler kendisine. Katiyen ısrar etmedi Giulio. Gittikçe biraz daha hızlanarak çıktı binadan ve rüzgar gibi girdi evine. Valizlerini hazırla Mari. Kaybedecek bir dakika bile yok, derhal gidiyoruz. Tessa denen namussuz çoktan tüymüş yavrucuğum. Ah hergele, ah it oğlu it. Daha bu sabah gidecektim ben, ayağıma sarıldı it. Batan gemiyi ilkin farelerin terk ettiğini söyler eskiler. Yalan, bin kere yalan. Kaptanlar fırlayıp canını kurtarıyor önce. Ve zavallı fareyi içeride kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Ama bu fare başka fare Maricim. Aptal değil bu fare. Göstereceğim onlara. Aman elini çabuk tut. 28. Birkaç haftadan beri Janet'in daima aynı şeyi düşünüyormuş gibi dalgın bir hali vardı. Ama aslında hiçbir şey düşündüğü, hiçbir şeyle ilgilendiği yoktu. Bir ağır hastanın bitkinliğini andırıyordu hayatı. Desire'den ayrıldığından bu yana büyük, boğucu, akıl ermez bir boşluk duygusu kaplamıştı içine. Eskiden olduğu gibi gene stüdyoda çalışmaktaydı. İş arkadaşları sabahtan akşama cephe haberlerini tartışıyor, gazetelerin son baskılarına kapışıyorlardı. Janet'i dinlemiyordu bile konuşulanları. Her zamanki gibi sözlerine aldatıcı bir önem yükleyen bir sesle ilaçların veya içkilerin erdemlerini övmeye devam ediyordu. Ağaç, sessizlik, rüzgar gibi dokunaklı ama faydasız kelimeler fısıldıyordu mikrofona. Şiiri reklamdan ayırt edemez olmuştu uzun zamandan beri. Zaten öteki spikerlerin anlattığı şeyler de tanımadığı acayip bir firmanın reklamı gibi geliyordu ona. Bin ton batırıldı. Yerlerde yağ lekeleri var. Gürültü ve hareketin içinde kendi kendini avutmaya çalışarak akşama kadar başıboş dolaşıp durmuştu o pazar günü. Nefis bir gündü ve Parisliler endişe verici söylentilere kulaklarını tıkayıp Bolon ormanını istila etmişlerdi. Tenis kortları ve göldeki kayıklar adam doluydu. İnsanlar kahvelerin gölgeli teraslarına yığılmış, yemyeşil nane likörlerini veya altın rengi portakal şuruplarını yudumlamaktaydılar. Çocuklar kum havuzlarında toprak karıyordu. Gagasıyla tüylerini düzenleyen çok güzel bir kara tavuk çarptı gözüne. Melankolik bir sesle mırıldandı. Kara tavuk. Ve kuş havalanı vermişti. Gölgelik bir yolda bir çiftle karşılaştı. Bir asker ve yüzü çille kaplı pembe elbiseli bir genç kız. İncecik bir siyah bıyığı vardı askerin ve yüz hatlarında ancak çocukların başarabildiği bir ciddiyet dalgalanıyordu. Miğferini eline almıştı, ağlıyordu genç kız ve asker, "Her şey düzelecek, göreceksin," diyordu. İmrendi Janet. Ne büyük mutluluk böyle ayrılmak. Oysa kendisinin artık umudu bile yok, hüzün bile duymuyor. Pazartesi günü öğleye kadar odasından çıkmadı. Perdeleri de sımsıkı kapatmıştı. Işığa tahammül edemiyordu. Öğleden sonra çıktığında afallayıp kaldı. Tanınmaz bir haldeydi Paris. Bütün mağaza ve kahveler kapalıydı. Beyaz bir leke halinde dört köşe kağıtlar yapıştırılmıştı kapılara ve sanki hep aynı titrek elin yazdığı "kapalıdır" sözü okunuyordu bütün kağıtlarda. Evlerin önünde insanlar koşuşuyor, pencereleri tahta panolarla örtüyor, valizler, torbalar, aceleyle bağlanmış paketler taşıyorlardı. Sokağın karşı kıyısına geçmek imkansız gibiydi. Ardı arkası kesilmeyen bir dizi halinde akıyordu otomobiller. Arabaların üzerine yatak yorgan bağlamışlardı. Gözyaşlarıyla ıslanmış, korku dolu çehreler beliriyordu kapı aralıklarında. Oysa daha bir gün önce Parisliler şaşkın bir edayla soruyorlardı mültecilere. Niçin beklemediniz kuzum? Vegan hattı var ya. Şimdi onlara gelmişti sıra. Garlara hücum ediyor, kamyonlara yığılıyor, şoförlere yalvarıyorlardı. Ne olur bizi de götürün. dizi delinmiş bir çuval gibi her an biraz daha boşalıyordu şehir. Emekliler Bakanlığı'nın önünde sıra sıra kamyonlar vardı. Masaları, dolapları, klasörleri, bütün mobilyayı yüklenmekteydiler. Niçin? İhtiyar bir kadın gramofondan çıkar gibi boğuk bir sesle durmadan tekrarlıyordu. Beni de götürün, ne olur beni de götürün. Dehşet içinde sordu Janet. Ne oluyor Allah aşkına, ne demek bütün bunlar? Şaşkın gözlerini Janet'e dikmişti ihtiyar. Bilmiyor musunuz dedi, Almanlar Rouen'de. Filesi elinden kaymıştı kadının. İçindekiler yere saçılmıştı. Bir yün yumağı, bir el bezi, birkaç mum ve iki portakal. Ağlamaya başladı kadın ve işte o zaman Janet de ağladı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu hemen. Neredeyse gelecekler, bombalayacaklar şehri. İnsanlara ateş edecekler. Aklını kaçırır gibi oldu Janet. O andan itibaren de insan olmaktan çıktı. Janet değil, bütün öteki çöplere benzer bir çöp daha savruluyordu şimdi umutsuz sokaklarda. Birden durdu, gitmek ama nereye? Leon'u, yaşlı babasının sırıtışını görür gibi oldu. Flory'yi hatırladı sonra. Omcaların mavi yaprakları, sıcak günleri ve sessizliği. Sadece sineklerin mızıltısı işitilirdi öyle ya. Hiçbir vakit duymadığı kadar şiddetli bir yaşama arzusu duydu Janet. Ona hep kahredici görünmüş olan hayat, eşsiz bir tada bürünmüştü bir anda. Gitmek. Lyon garına doğru ilerledi, büyük caddenin kalabalık dolu olduğunu gördü uzaktan. Meydana sokulmak imkansızdı. Polis kordonları insan yığınını güçlükle zapt ediyordu. Hainler, bizi ortada bırakıp kaçtılar işte. Namussuz alayı. Korkunç bir kapana kısıldık. Polisler akşama tren olduğunu söylüyorlardı ama kendileri de inanmıyordu söylediklerine ve kalabalık bekliyordu. Akşama doğru açlık ve yorgunluk kendini duyurdu. Henüz kapanmamış dükkan aramaya koyuldu insanlar. Kaldırımların kenarına çöküp ellerine ne geçerse yemeye başlamışlardı. Ortalık büyük bir çingene obasını andırıyordu. İhtiyar bir işçi bir dilim ekmekle birkaç dilim sucuk kesip Janet'e uzattı. Teşekkür etmek istedi ama konuşamadı Janet. Dudaklarını kımıldatabildi sadece. Yiyemeyecekti. Ateşi yükselmişti, hastalanmış gibiydi. Ve her zamankinden daha erken bastırdı gece. Simsiyah bir sis örtmüştü şehri. Rouen'in alevler içinde olduğu söyleniyordu. Etrafı yatıştırmaya çalışıyordu adamın biri. Yangın falan değil, bir duman perdesi canım. Kadınlar deli gibi çığlık atıyordu. Boğulacak gibiydi Janet. Ertesi gün daha şafak vaktinde yeni yeni insan yığınları doldurdu mahalleyi ve hala tren yoktu. Janet bir sokağa sapıp rıhtımlara ulaştı. Görmeden bakan şaşkınlık dolu gözleri kimseyi yadırgatmıyordu şimdi. Herkes böyle bakıyordu. İnsanlar birbirini durduruyor, nasıl edip de bir valiz veya bir el arabası tedarik edebileceklerini soruyorlardı. Ve son haberler dolaşıyordu ortalıkta. Mantestalar, Chianti'deler, Şanzelize'ye paraşütle inmişler. Trenler Austerlitz garından kalkıyor. Tren müren yok kalkan, boşuna umutlanmayın. Sattılar bizi, bozuk paraya sattılar, hem de namussuzlar. Genç bir kız elindeki çöreği hırsla yiyor, bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu. Bir general geçti otosunun içinde. Yaşlı bir adam generale şöyle bir göz atıp ince hafif sesiyle mırıldandı. Cehenneme kadar. Yan sokakta küçük bir kız kafası kopuk kocaman bir oyuncak bebeği göğsüne bastırmış ağlamaktaydı. Saint-Jacques sokağının köşesindeki fırın hala açıktı. Sımsıcak bir ekmek kokusu duydu Janet ve kendini toparladı. Yaşamak arzusu doldurdu gene içini. Ne yapabilirim acaba diye düşündü heyecanla. Stüdyoya seyirtti, kapalı buldu kapıyı. Kapıcı bile gitmişti. Mareşal hatırına geldi birden ve koşmaya başladı. Rüzgar gibi girmişti eve. Bir valizin içine kitaplar ve şişeler yerleştirmekteydi Mareşal. Küçük bir zenci tanrısını sığdırmaya çalışıyordu valizin köşesine o girdiğinde. Ama heykelcik hapsedilmeye bir türlü razı olmuyor, Maraşel'in tüm çabasına rağmen başını uzatıp kurnazca gülümsemeye devam ediyordu. Son haberi biliyor musun diye homurdandı Maraşel. İtalyanlar bize ilanı harp etti. Görüyor musun namussuzluğu? Bugüne kadar bekledi çakallar ve hükümet de kaçmış. Sonuna kadar savaşmak dedikleri buymuş işte. Otomobil satışları hızlandı birden. Biz de sıraya girdik otomobil almak için. Grande benzin aramaya gitti. Bulacak olursa seni de götürürüz. Jeanette sevince gark oldu. Florya'ya gidelim ister misin? Ama benzin bulmak imkansızdı. Üstü başı toz içinde şafak vakti döndü Grande. Charles dün arabayla yola çıkmıştı. Bugün yayan dönmüş. Benzin namına bir şey kalmadı memlekette. Bari bir at bulabilseydik. Böyle durumlarda attan daha emini yoktur. Père Lachaise'e top yerleştiriyorlardı. Gözlerimle gördüm. Askerlerse durmadan gidiyor ama nereye belli değil. Anlayan varsa beri gelsin. Amerika'da harbe girmiş söylendiğine bakılırsa. Ama ben inanmıyorum. Maraşel zıvanadan çıkmış haykırıyordu şimdi. Ne gazete var ne de radyo. Hepsi kaçtı anlıyor musun? Hepsi defolup gittiler. Yüzüstü bıraktılar Paris'i. Durup bir an soluk aldıktan sonra da Jeanette'e döndü. Korkma, yayan gideriz. Jeanette telaşlanmıştı. Florya'ya yayan gitmek. Ama çocukça bir sevinç duydu bundan. Ayakkabılarımı değiştireyim, bunlarla imkanı yok yürüyemem. Otele koştu. Ama canlılığı sokağa çıkar çıkmaz sönmüştü. Otomobillerin hamurtusuyla birbirini itekleyen, bağıran, ağlayan insanların müthiş kaynaşması kapkara bir hüzün çökertmişti içine. Nereye kaçılır ki? Ve neye yarar kaçmak? Hiçbir yerde huzur duymayacaktı. Gitmemekle çok isabet ettiniz. Hiç kimse kalmadı şehirde. Utanç verici bir şey bu panik. Sonra niye kaçıyorlar anlamıyorum. 14'te Almanlar Moy'a dayanmıştı ve gene kaçmıştı insanlar. Kaçtılar ama geri dönmediler bir daha. 40 tümen asker yollandığını söyledi bugün sütçü. Demek ki Almanları püskürtecekler. Jeanette konuşmaksızın tasdik ediyordu kadını. Bir belki iki saat kıvıldamadan oturdu kaldı. Otelcinin odasını iyice ısıtmıştı güneş. Şöminenin üzerinde küçük bir kedi hareketli bir ışık yuvarlağını yakalayabilmek için oradan oraya atıyordu kendini. Bir sıçrayışta fırlayıp kalktı Jeanette kediyi görünce. Yaşamak, sadece yaşamak şimdi. Maraşel'e koştu yeniden, kapının üzerinde bir kağıt vardı. Jeanette, seni saat 4'e kadar Denver Roche metrosunun girişinde bekleyeceğim. Boğulur gibi baktı saatine. 3. Demek ki vakit var daha. Tesadüfen açık kalmış bir lavantacıya girip kolonya istedi. Ağır hareketlerle sarmağa koyuldu şişeye adam. Jeanette yalvardı. Ne olur biraz çabuk. Nasıl olmuştu da karıştırmıştı istasyonların ismini? Alesya metrosunun girişinde saat 5'e kadar bekledi. Ve o zaman aklına geldi Maraşel'in kağıdını çantasından çıkarıp bakmak. Bayılacak gibi oldu birden. Hiç kimse kalmamıştı Denver Roche'da. Postaneye koştu, kapalı. Zaten her yer kapalıydı. Otele döndü yeniden ve Desire'ye telefon etti. Duygular falan bir yana ancak Desire kurtarabilirdi kendisini. Ama ondan da cevap çıkmadı. Elinde telefon defteri, kime telefon ettiğini bile düşünmeksizin bütün numaraları sırayla çevirmeye koyuldu. Hep aynı monoton sesi işitiyordu. Dehşet içinde hiç ama hiç kimse kalmamış dedi kendi kendine. Otelci kadın kayınbiraderini görmüştü arada. Gelecek tümenleri bekleyin isterseniz demişti adam. Polislerle itfaiyecilerden başka kimse kalmadı şehirde. Bizim general bile Çantili'ye gidip kendiliğinden Almanlara teslim oldu. Topların gümbürtüsü geliyordu kuzeyden doğru. Jeanette'in hiç kimse kalmamış diye çığlık attığını işiten kadın çaresizlik içinde kollarını havaya kaldırdı. Sonra da aceleyle eşyasını toplamaya başladı. Odasına çıktı Jeanette. Uzun bir süre pencerenin yanında ayakta durdu. Mülteciler dalgası aralıksız bir şekilde akmaktaydı sokaktan. Bazıları içi eşya dolu el arabalarını hızla iterek ilerliyordu. tek atlı arabalar geçiyordu bazen de. Bağdaş kurup oturmuş bir ihtiyar kadın oturuyordu içlerinde veya havlayan bir küçük köpek. Etraftaki bütün pencerelerin perdesi kapalıydı. Bir kere daha hiç ama hiç kimse kalmamış dedi Janet. İşte bir adam tamamıyla şaşkın bir halde sırtına bir koltuk almış gidiyordu. Küçük bir çocuk da tahtadan atını sürüklüyordu işte. Ayrılamamış olmalı. Sonra ihtiyar bir kadın, elinde bir kafes, kafesin içinde bir kuş. Kelebek gözlüklü bir adam, koltuğunun altında bir çanta, elinde bir kediyle geçiyor. Umutsuzca miyavlıyor hayvan, kaçıp kurtulmak istiyor. Bir nineyi de el arabasının içine oturmuş götürmekteler. Kadının biri de iki küçük oğlanı birden kucaklamış. Bisikletli insanlar geçiyor son hızla. Çöle dönmüş bir büyük şehir kadar insana boğuntu veren başka ne vardır? Koşarak indi Janet. Otelci kadın yoktu. Her şeyini yüzüstü bırakıp gitmişti Janet'e haber vermeden. Kapısını bile kilitlemek zahmetine katlanmadan. Şosenin ortasından yürüyor Janet şimdi. Ortalıkta bir yanık kokusu var. Boğucu bir hava. Otomobil depoları alev alıyor yer yer. Kurumla karışık bir yağmur başladı. Siyah gözyaşları yağmur damlalarına karışıyor yüzünde. Kafası bomboştu. Alabildiğine büyümüştü gözleri, kendini kalabalığa kaptırmış ve bağlı şehirden hızla uzaklaşıyordu. 29. Bütün sabah gazete arayıp durmuştu Agnes. Henüz kapanmamış tek tük gazete kulübelerinde fi tarihinden kalma haftalık dergiler vardı. Sonra kulübeleri de kapattılar. Gazetelerin artık çıkmayacağını söylüyorlardı. Ama akşama doğru Agnes bir gazete satıcısının çığlığını işitti. Koparırcasına aldı oğlanın elinden gazeteyi. Bir fotoğraf vardı birinci sayfada. Rıhtımda köpeğini yıkayan bir kadın, fotoğrafın altında da şu lejant: Paris daima Paris'tir. Agnes öfkelenmişti. Eski bir sayı satmışlardı kendisine. Ama hayır, tarih 10 Haziran. Okula koştu, radyo dinleyecekti. Önce bir ayini naklen verdiler. Birleşik Devletler Büyükelçisi Balıt, Jeanne d'Arc heykeline kırmızı güllerden bir demet koyduktan sonra koyu bir Anglo-Sakson şivesiyle haykırdı. Jeanne, kurtar onları! Ve bunu bir tango izledi. Biz ki en önde gelenleriz, gezer, eğleniriz, dans ederiz. Sonra da kelimelerin üzerine basa basa ilan etti spiker. Kahraman avcı birliklerimiz Narvik şehrinin doğusunda ilerlemektedirler. Telaşla sordu Rico. Ne diyorlar? Hiç, resmi tebliği bekliyorlar herhalde. Yarın verirler artık haberi. Ama sabahleyin radyodan çıt çıkmadı. Umutsuzluğa gömüldü Agnes. İlkin gitmeyi düşündü. Daksa babasının yanına. Almanlar oraya kadar katiyen ilerleyemezdi. Odaları dolaştı, paçavra yığınları, boş konserve kutuları. Daha düne kadar mülteciler yaşıyordu burada. Şimdi yalnız Rico'ya kalmıştı. İnliyordu durmadan. Kımıldayamıyorum ki. Ne yapmayı düşündüğünü sormamıştı Agnes'e. Anlamıştı gideceğini. Anlamıştı ama gene de en küçük bir davranışını bile gözden kaçırmıyordu. Belki de gitmez, kim bilir. Her şeyden çok yalnız kalmaktan korkuyordu. Herkes gitti işte diyordu. Ya şehirde ne olup bitiyor? Onlar da gidiyorlar. Kısa bir sessizlikten sonra Agnes ekledi. Ben gitmeyeceğim. Gülümsemek istedi Rico. Ama ancak yüzünü buruşturabildi. Agnes, Dodo'yu sımsıkı kucaklamış, düşünüyordu. Niye kalmaya karar vermişti? Rico'ya acımıştı belki de. Oysa Dudu'yu da düşünmesi lazımdı. Kurtarmak gerekiyordu çocuğu. Ama Dudu'yu yolda kaybetmek de vardı hesapta. Küçük kızını yolda kaybetmemiş miydi Belçikalı kadın? Ama Paris'i bombalayacaklar ve gene 2000 kişi ölecek. Daha da korkunç bir şey bu. Daha ne bekliyor öyleyse? Niçin gitmiyor? Gururundan gitmiyordu. Daha bir saat önce radyodan ses yerine boş bir vızıltı çıktığını işittiği vakit perişan olmuştu. Utanç verici bir şey olarak görünüyordu ona bu kaçış. Bütün iradesini toparlamıştı. Herkes terk etse de o Paris'te kalacaktı. Kendisiyle birlikte gelmeye ikna etmek için Melanie'ye koşmuştu. işçiler götürecek bizi demişti. 4 kamyonları var. Ne de olsa bizim canlarımız işçiler. Kalmaya karar verdiğini söyledi Agnes. Melanie kızmıştı. Agnes hakkında söylenenler doğruydu demek ki. Kocasının kimler tarafından öldürüldüğünü bilmek ve burada Almanların içinde kalmak umurunda bile değildi, öyle mi? Nihayet sizin bileceğiniz bir iş diye bitirdi sözlerini Melanie. Ben karışmam. Rukiye yemek verdikten sonra çıktı. Kalabalık akmaktaydı gene sokakta. Nasıl da gitmek istiyordu herkes gibi. Ama karanlık bir edayla hayır diyordu kendi kendine. Gitmemen gerek. Belediye binasının duvarında küçük bir afiş asılıydı. Resmi bir afiş, Fransız Cumhuriyeti, hürriyet, eşitlik, kardeşlik. Okudu Agnes. Paris, açık şehir ilan edilmiştir. Askeri vali, General Dens. Hemen yanı başında duran kısa boylu, hasır şapkalı bir ihtiyara sordu. Ne demektir açık şehir? Omuz silkmişti adam. Ben de bilmiyorum. Paris'in bir müstahkem mevki olmadığı anlamına geliyordur belki. Veyahut da papanın isteğiyle olmuştur. Ama ne olursa olsun hoş bir şey değil bu hanımefendi. Bir işçi yaklaşmıştı şimdi de. İlanı okuyup haykırdı. Namussuzlar alayı. Demek anlaştılar sonunda. Tek gözüyle ağlıyordu işçi. Gözlerinin birisi camdı ve ilgisiz bakıyordu Agnes'e. Bıyıklı ve babacan tavırlı şişman bir polis etrafında toplananlara "Nizamı sağlamak için bizi burada bıraktılar." diyordu. Açık şehir demek insanlar öldürülmesin diye çok geçmez barış anlaşmasını imzalarlar artık. Ama insanlar gidiyordu durmadan. Agnes imrenerek bakıyordu gidenlere. İnsan yürüdüğü vakit düşünmeye fırsat bulmaz diyordu. Akşam Rico'yu teselli etmek için Paris'i açık şehir ilan ettiler dedi. Yani bu durumda Almanlar ateş açmayacak ve bomba atmayacaklarmış. Bombalar değil benim korktuğum. Yolda gelirken durmadan bombalıyorlardı zaten. Benim asıl korkum geldiklerini görmek. Sırtını döndü Agnes. Uzun zamandan beri ilk olarak ağlıyordu. Tıpkı Rico gibi kendisinin de bir tek şeyden geldiklerini görmekten korktuğunu anlamıştı. O ana kadar olayların kıyısında yaşamıştı hep. Aynı şey değil mi diyordu kendi kendine. Farklı biçimde giyinmişti ama aynı insanlar. Ve şimdi birdenbire kalbi çatlayacak gibi olmuştu. Gelecekleri belli oldu demek. Almanlar Paris'te. Hep bu iki kelimeyi tekrarlıyor ve durmadan ağlıyordu. Yeniden dışarı çıktı, yerinde duramıyordu bir türlü. Kirli ve alabildiğine yorgun askerler iniyordu sokaktan. Karanlık gözlerle bakıyorlardı evlerin kapalı pencerelerine. Güçlükle yürüyorlardı ama şehri bir an önce terk etmek istedikleri belliydi. İçlerinden birine bir parça ekmekle küçük bir çikolata uzattı. Fısıldağır gibi bir sesle "Teşekkür ederim," dedi asker. "Elveda." Adamın bakışını unutamayacaktı. Sonra "Niçin o alışılmamış sözü, elveda sözünü kullanmıştı acaba?" Döner dönmez radyoya koştu. Reno'nun nutkunu veriyorlardı Tülüz'den. Roosevelt'e son bir çağrıda bulunduğunu söylüyordu.